Vahiy 21. bölüm 14. ayette ise kentin temelleri ifade edilerek şöyle yazar. Kenti çevreleyen surların 12 temel taşı bulunuyordu. Bunların üzerinde kuzunun 12 elçisinin adları yazılıydı. Kentin 12 temeli vardır ve üzerlerinde 12 elçinin adı yazılıdır. Bugün inanlar topluluğunun temeli de aynıdır. Efesliler 2. bölüm 20. ayette elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa ediliriz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir der. Mesih göğe döndüğünde ana hatları elçilere teslim etti. İnsani açıdan bakıldığında inanlar topluluğu bu 12 kişinin ellerindeydi. Elçilerin İşleri kitabında bunun sırası verilir. Bu elçiler gerçek anlamda imanlılar topluluğunun temeliydi. İmanlılar topluluğu sonsuza dek onlara minnettar olacaktır. Bu Mesih'i yerinden etmek değildir çünkü o köşe taşıdır. Ama imanlılar topluluğu elçilerin attığı temel üzerinde yükselmiştir. Vahiy 21. bölüm 15 ve 16. ayetlerde ise kentin şekli ve boyutları söz konusudur. 15 ve 16. ayetlerde şöyle yazar. Benimle konuşan meleğin elinde kenti ve kent kapılarıyla surları ölçmek için altın bir ölçü kamışı vardı. Kent kare biçimindeydi. Uzunluğu enine eşitti. Melek kenti kamışla ölçtü. Her bir yanı 12 bin ok atımı geldi. Uzunluğu, eni ve yüksekliği birbirine eşitti diyor. Kentin şeklini tanımlamak zor görünüyor. Bence bunun nedeni bizim bu zamanla sınırlı evrene ilişkin kavramları sonsuzluğun yeni yaratılışına uyarlamaktaki yeteneksizliğimizdir. Kentin ölçüleri onun şekli ve büyüklüğü konusunda pek çok görüşün ortaya atılmasına yol açtı. İlk olarak kentin ölçülerine bakalım. Hem yüksekliği hem de her bir yanı 2400 kilometre kadardır. Elbette Tanrı yaratıcı olarak hiçbir zaman cimrilikle, eli sıkılıkla ya da basitlik sergileyen şeyler yapmakla suçlanamaz. Sahile indiğinde onun oraya bol miktarda kum koyduğunu ve denizi yarattığını fark edersiniz. Dağları ve kayalıkları her yere uygun şekilde yerleştirmiştir. Gökleri de cömertçe yıldızlar ve diğer gök cisimleriyle bezedi. O her şeyi bol miktarda yapar. Bu kent yapıcısının işaretini taşımaktadır. Nasıralı marangoz Rab İsa kenti yapandır. Kent bir kare şeklinde olup kutsal yazıların basit bir ifadesidir. Burada her boyutu 2400 kilometre olan küp şeklinde bir kent anlaşılır. İster küp şeklinde olsun ister piramit şeklinde bunu anlamak bizim için zordur. Gökteki cisimler genellikle küre şeklinde olduğundan biz küreyi daha kolay gözümüzde canlandırabiliriz. Bildiğimiz kadarıyla uzayda küp ya da piramit şeklinde bir cisim yok. Küp ve piramit dünyadaki binalar için uygun şekillerken küre hiç de pratik olmaz. Ancak kentin kare şeklinde olduğu bu ayetlerde açıkça belirtilmektedir. Kenti kristal berraklığındaki bir küre içindeki küp olarak düşünürsek sorun çözümlenecektir. Bize verilen iç ölçülerdir. Ben bu yapıyı plastik bir topun içinde 8 köşesi de küreye değen bir küp olarak düşünürüm. Matematikten pek anlamadığımdan bir matematikçi ile mühendise bunun nasıl olabileceğini sordum. Her ikisi de aynı yanıta ulaştı. Boyutları 2400 kilometre kadar olan bir küpün dışındaki kürenin çevresi de 12.200 metre kadar olurdu. Ayın çapı 3.476 kilometre iken yeni Yeruşalim küresinin 4.000 kilometre kadar olması ilgi çekicidir. Dolayısıyla yeni Yeruşalim aydan büyük ve diğer gök cisimlerine benzer olacaktır. Bence burada bize verilen resim budur. Benim fikrime göre biz bu kürenin dışında değil içinde yaşayacağız. Burada dışında yaşıyoruz ve bazı zorluklarımız var. Tanrı bizim orada kalıp uzaya doğru uçmamamız için yer çekimi yasasını koymak durumunda kaldı. Burada dışarıda yürüyoruz ama yeni Yeruşalim'de içeride olacağız. Vahiy 21. bölüm 17 ve 18. ayetlerden itibaren kentin duvarları anlatılır. Melek surları da ölçtü. Kullandığı insan ölçüsüne göre 144 arşındı. Surlar yeşimden yapılmıştı. Kent ise cam duruluğunda saf altındandı der. Kentin surları korumaya yöneliktir. Duvarlarla çevrelenen kent güvenlikte olur. Yeni Yeruşalim'de güvenlidir ve içinde yaşayanlar da güvenliktedir. Göksel Salem'de barışın ve güvenliğin sevinci olacaktır. Tanrı ile yeryüzünde barışmış olanlardan oluşmuş olarak sonsuza dek barışın doluluğunu yaşayacaktır. Surlar da bu kentin adının anlamına ulaştığının yani barışın işaretidir. Surlar 65 metre yüksekliğindedir. Herodot eski Babil'in surlarının kalınlığının 25 metre yüksekliğinin de 100 metre olduğunu söyler. Bu surlar kentin ele geçirilmemesi için yapılmıştı. Yeni Yeruşalim'in surlarının yüksekliği kentin büyüklüğüyle uyumludur. planda güvenlikten çok güzellik önemsenmiştir. Surların inşasında yeşim kullanılmıştı. Kentin dışını yapmada kullanılan bu cevher taşların en serti ve en güzelidir. Aynı zamanda temelde de ateş taşları kullanılır. Vahiy 21. bölüm 19 ila 20. ayetlerde şöyle der. Kent surlarının temelleri her türlü değerli taşla bezenmişti. Birinci temel taşı yeşim, ikincisi de lacivert taşı, üçüncüsü akik, dördüncüsü zümrüt, beşincisi damarlı akik, altıncısı kırmızı akik, yedincisi sarı yakut, sekizincisi beril, dokuzuncusu topaz, onuncusu sarıca zümrüt, on birincisi gök yakut, 12.'si ametistti diyor. Kentin 12 temeli yalnızca 12 elçinin adlarını taşımayıp 12 değerli taşı da içermektedir. İnsanlarca bilinen en değerli ve güzel maddeler mücevherlerdir. Bu değerli taşlar insanların diliyle kentin güzelliğini açıklamaktadır. Bu 12 taşa yakından baktığımızda gökkuşağı gibi değişik renkleri ve tonları içeren çok renkli bir güzelliği açıkladığını görürüz. Taşlar nasıl sıralandı? İlk olarak yeşim, yani aispis taşı berraktır. Daha önce de söz ettiğimiz gibi büyük olasılıkla bu elmastır. Işığı ve rengi yansıtan berrak bir cevherdir. İkincisi gök yakut, yani safirdir. Rengi mavidir. Bu taşa Tanrı'nın temeli olarak Mısır'dan çıkış 24. bölüm 10. ayette rastlarız. İsrail'in Tanrısını gördüler. Tanrı'nın ayakları altında lacivert taşını andıran bir döşeme vardı. Gök gibi duruydu der bu ayette. Üçüncüsü akik. Yeşilimtırak bir renktedir. Akik bir taştır. Plini onu şöyle tanımlar. Akikten bir tepeye yığılan bir zümrüt çeşididir. Dördüncüsü ise zümrüt. Rengi yeşildir. Buna yeşil taş da denir. Beşincisi damarlı akik. Rengi kırmızıdır ve bunun kırmızı kanatları olan beyaz bir taş olduğu düşünülür. Altıncısı kırmızımsı akiktir. Rengi ateş kırmızısıdır. Bu sart kökenli kırmızı taş olabilir. Ateş kırmızısı bir taş olduğu bellidir. Yedincisi sarı yakuttur. Rengi altın sarısıdır. Sekizincisi gök zümrüttür ki bunun da rengi deniz yeşilidir. Bu zümrüte benzer. Deniz yeşili renginde olduğu belli. Dokuzuncusu topazdır. Yeşile çalan sarı bir renktedir. Altın sarısı yeşil bir taştır. Yeşil altın taş diye geçen sarımtırak yeşildir. Uluslararası standarttaki kutsal kitap ansiklopedisi ise bu taşın deniz yeşili renginde olduğunu belirtir. 11.'si zirkanyumdur ki menekşe rengindedir. Yani bizim bildiğimiz sümbül rengidir. 12.'si ise ametisttir ve mor renktedir. Uluslararası standarttaki kutsal kitap ansiklopedisi kırmızı şarap renginde olduğunu belirtse de mor renkli olduğu düşünülmektedir. Yani Yeni Yeruşalim'in temelleri çok pahalı ve parlak mücevherlerden oluşmaktadır. Yeni Yeruşalim bir anlamda cennetten çıkıp gelen bir gezegendir. Her şey onun çevresinde dönecek ve ışık oradan çıkacaktır. Yeni Yeruşalim ışık ve renk kenti olacaktır. Tanrı ışıktır ve oradadır. Kent kristal berraklığında bir yeşim taşına benzetilir. Renklerin tümü dışarı çıkıp Tanrı'nın evrenini dolduracaktır. Bence Yeni Yeruşalim kristal bir kürenin içinde yeni bir gezegen olacak. Temel renklerin varlığı bu kentten her renk ve tonun yansıtılacağını düşündürür. Yağmurdan sonra çıkan gökkuşağı, ışık kentinin renklerinin güzelliğinin yalnızca basit bir benzeridir. Orasının renkleri gerçekten harika olacaktır. Vahiy 21. bölüm 21. ayette 12 kapı 12 inciydi. Kapıların her biri birer inciden yapılmıştı. Kentin ana yolu cam saydamlığında saf altındandı der. Yani kent som altından, cam gibi parlak. Bu ifade benim kentin içinde yaşayacağımıza ve her şeyin saydam olacağına inanmam için benim için temel bir ayet oluşturmaktadır. Yani ışık içeriden çıkıp değişik renkteki taşların arasından geçerek dağılacaktır. Burada ayrıca yolun da saf altından olduğu belirtilir. Yolun asfaltı beni pek ilgilendirmemekle birlikte buradaki bu iki husus beni ilgilendirir. İlk olarak yol çoğul değil tekildir. Kentin birçok caddesi yoktur. İkincisi de saydamdır. Ana yolda altın olduğu halde saydam olacaktır. Bugün çok sayıda caddesi ve sokağı olmayan kent göremezsiniz. Tek yolu olan yerde büyük bir trafik sorunu olacaktır. Yeni Yeruşalim'in dört kapıdan da başlayan tek bir yolu vardır. Bu yolun saydam altın olması ışığın geçmesi demektir. Işığı engelleyebilecek hiçbir şey olmayacaktır. Ve burada Tanrı insanla birlikte olacaktır. Vahiy 21. bölüm 22 ve 23. ayetlerde kentte tapınak görmedim çünkü her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve kuzu kentin tapınağıdır. Aydınlanmak için kentin güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü Tanrı'nın görkemi onu aydınlatıyor, kuzu da onun çırasıdır, diyor. Tanrı yeniden yaratılışı varlığıyla aydınlatmaktadır. Yeni yaratılışta günah ortadan kaldırıldığı için o yeniden ışık kaynağı olmaktadır. Bugün Rab İsa Mesih dünyanın ruhsal anlamdaki ışığıdır. Yuhanna 8. bölüm 12. ayette İsa yine halka seslenip şöyle dedi. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur. Yeni yaratılışta o doğrudan hem fiziksel hem de ruhsal ışık olacaktır. İsrail ulusundaki çadırın yerini alan tapınak Tanrı'nın görkeminin yeryüzündeki yeriydi. Günahın ve Tanrı'nın varlığına tanıklık etmekteydi. Günahın olduğu yerde Tanrı'ya yalnızca tapınaktaki kuralları yerine getirerek yaklaşabiliyorlardı, ancak yeni Yeruşalim'de günah olmayacaktır. Tanrı'nın bulunduğu ve günahın olmadığı ışık kentinde artık belli bir binaya ihtiyaç kalmayacaktır. Tapınak binası Tanrı'nın varlığının yerini tutmaya çalışan basit bir simgedir. Yeni antlaşmada Tanrı'nın kendisi vardır. Orası büyük olasılıkla Tanrı'nın kendini insana göstereceği ilk yerdir. Bu gerçekten büyük bir beklenti olacaktır. Yeni Yeruşalim yaşam ve ışık için güneşe ve aya bağımlı olmayacaktır. Aya ve güneşe bağımlı olan yeryüzünün tam tersi bir durumdur bu. Işığın ve yaşamın kaynağı kentte olacağına göre belki de güneş ve ay ışığı iletmek için göksel kente bağımlı olacaktır. Işığı sağlayan işte bu kent olacaktır. Kendisi ışık olan orada olacak ve görkeminin parlaklığı yeni Yeruşalim'de açıkça görülecektir. Yeni yaratılışın yeni merkezi anlatılır Vahiy 21. bölümde. Vahiy 21. bölüm 24. ayette uluslar kentin ışığında yürüyecekler. Dünya kralları servetlerini oraya getirecekler der. Uluslar orada yaşayacaklar demiyor. Uluslar onun ışığında yürüyecekler diyor. Yani yeryüzünü güneş ve ay yerine o aydınlatacak. Dünya kralları servetlerini oraya getirecekler der. Yeryüzü ile Yeni Yeruşalim arasında yoğun bir gidiş geliş olacağını söylememin nedeni bu. Oraya tapınmak üzere yalnız İsrail değil, sonsuzluğa girmiş olan dünya ulusları da gelecekler. Orası onların sürekli kalacağı bir yer olmayacak ama tapınmak için oraya gelecekler. Bence o zamanın kahinleri imanlılar topluluğu olacaktır. İnananların kahinler olduğu belirtilmektedir. Vahiy 21. bölüm 25. ayette kentin kapıları gündüz hiç kapanmayacak, orada gece olmayacak der. Gece kentin kapılarının kapanmayacağını söylemek anlamsız olurdu çünkü zaten gece olmayacak. Dolayısıyla gündüz kapanmayacağı belirtilir. Anahtar gerekmeyecek çünkü herhangi bir tehlikede orada söz konusu olmayacaktır. Yuhanna'nın zamanında kentlerin korunma amacıyla surları ve kapıları olurdu. Kapının kapalı olması dışarıda düşmanın olduğu ve içeri girmemesi gerektiğini ifade ederdi. Vahiy 21. bölüm 26 ve 27. ayetlerde ulusların görkemi ve zenginliği oraya taşınacak. Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla girmeyecek. Yalnız adları kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlar girecekler. Tanrı insan için başlangıçta planlamış olduğu amacını yerine getirmiştir. Kendisine sonsuza dek tapınmayı seçmiş olan ahlaklı bir varlığa sahip olur. Kuzu ışık olduğuna ve sonsuza dek orada olacağına göre artık gece olmayacaktır. Kapılar korumak için değildir ve hiçbir zaman kapalı durmaz. Onlar gelinin armağanlarıdır. Kapıların inciden yapılmış olduğuna dikkat edin. Pahalı inci yüksek fiyatla satın alınmıştır. Rab İsa Mesih'in Matta 13. bölüm 45 ve 46. ayetteki benzetmesinde inci günahlının satın aldığı Mesih değildir. Bir günahlının Mesih için ödeyebileceği ücret nedir? Bunu ödemek olanaksızdır. Tam tersine inciyi satın alan tüccar Rab İsa Mesih'ti ve inci de gelindir. Pahalı incinin Yunancası Margarites'tir ve inanlar topluluğuna Margaret denilecektir. Rab İsa Mesih bu inciyi satın almak için çok yüksek bir ücret ödedi. Efesliler 2. bölüm 7. ayette bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı diye yazar. Başka bir deyişle sonsuzlukta biz de başkalarına bunun tanıklığını veriyor olacağız. Bana bakıp şöyle diyecekler: şu arkadaşı görüyor musun? Cehennemi hak etmişti ama Rab İsa Mesih onun için ölerek büyük bir ücret ödedi. O da Mesih'e güvendi. Zaten yapabileceği de ancak oydu. Şimdi bak, Rab İsa Mesih onun için ne yapıyor? Onu cennete uygun ve kabul edilir kıldı diyecekler. O tüm mücevherlerini topladığında en değerli olan inanlılar topluluğu olacaktır. Malaki 3. bölüm 17 ve 18. ayete göre. Mücevherler arasında inanlar topluluğu vitrinde duracaktır. Yeni Yeruşalim'in yeni göğün ve yeni yerin merkezinde olmasının nedeni de budur. Kuzunun yaşam kitabı tüm çağlarda kurtulmuş olanların adlarını içerecektir. Kurtulmuş olanlarla olmayanlar arasındaki büyük uçurum o zaman çok daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Kurtulmuş olanların yüreğini kaplayacak en büyük sevinç sonsuza dek Mesih ile birlikte olmak olacaktır. İsa Mesih benim olduğum yerde siz de olasınız demişti. Cennet onunla birlikte olmaktır. Vahiy Tanrı'nın evrenin merkezidir ve İsa Mesih hakkındadır. 24. ayette görkemlerini kente getiren başka bir grup söz konusudur. Bunlar diğer uluslardan kurtulmuş olanlardır ve İsrail ile birlikte sonsuza dek yeryüzünde kalacak olanlar da onlardır. Bu uluslar İsrail gibi inanlılar topluluğuna ait değillerdir. Çünkü inanlılar topluluğu yeryüzünden alındıktan sonra kurtulmuşlardır. Kente ziyaretçi olarak ya da tapınmak için gelirler. İbraniler 12. bölüm 22. ayette çok sayıda meleğin hizmet etmek için bulunduğunu okuruz. Kent kozmopolit bir yerdir. Tüm uluslardan insanlar vardır ve Tanrı'nın akıllı yaratıkları yeni Yeruşalim yolunda yürümektedir. Ancak o kadar kalabalık arasında günah ya da pis bir şey getiren yoktur. Bu kent şeytanın yalanının günahı getirdiği Adem bahçesinden çok daha üstün olacaktır. Hiçbir yalan ve de yalancı göksel Yeruşalim kapısından içeri giremeyecektir. Orada oturanlar ve ziyaretçiler hem günahtan kurtulmuşlar hem de günahtan tad alma özelliklerini yitirmişlerdir. Asla kapanmayan kapılardan geçerek bu kente girerler. Orada yalnızca imanlılar topluluğu yaşamaktaysa da bu görkemli kentin zevklerinden yararlananlar yalnızca onlar değildir. Buradaki manzarayı anlatacak yeterli sözcük bulmakta güçlük çekiyorum. Eğer siz ya da ben o kenti ve görkemini bir an görebilseydik ve sonsuzlarca onunla olmanın ayrıcalığını tadabilseydik, kim bilir ne kadar mutlu olurduk. Hiçbir şey bu görkemle karşılaştırılamaz. Vahiy 22. bölümün konuları yaşam suyu ırmağı, yaşam ağacı, Mesih'in dönüş vaadinin yenilenmesi ve kutsal kitabın son davetidir. Bu bölümde harika görümler içeren bu önemli kitabın sonuna gelmiş oluruz. Aynı zamanda Tanrı sözünün de sonunu oluşturur. Tanrı'nın son sözleri olduğundan daha da önemlidir. İnsanın engebeli yollardaki yolculuğu artık sona ermektedir. Birçok sorun çözümsüz ve birçok soru da yanıtsız kalmaktadır ancak artık insan Tanrı'yla yeniden birlikte yaşayacağı sonsuzluğa girmektedir. Ve orada her şey yanıtlanacaktır. Kutsal kitap Tanrı ile başlar. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı der. Onun tam kontrolü altında da bitmektedir. O acı çekmiştir, bedel ödemiştir ve ölmüştür. Ama zafer kazanmış ve hoşnut olmuştur. Yaşaya 53. bölüm 11. ayette şöyle okuruz. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Rabbin doğru kulu kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi. İlk olarak yaşam suyu ırmağı ve yaşam ağacına bakalım. Vahiy 22. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle der. Melek bana Tanrı'nın ve kuzunun tahtından çıkan billur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi. Kentin ana yolunun ortasında akan ırmağın iki yanında 12 çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindir. Bu bölüme dek Yeni Yeruşalim'in bitki içermeyen minerallerinden oluşmuş bir yer gibi gözükür. Göz kamaştırıcı mücevherlerin bulunduğu bir dükkan gibidir ancak üstünde oturacak çim, güzel yeşil, ağaçlar dolu bir bahçeydi ve içinde yaşam ağacı da vardı. Tanrı dökülen kanla insan için yolun açık kalmasını sağlamıştır. Yaratılış 3. bölüm 24. ayette bu yolu görürüz. Yeni Yeruşalim'de yaşam suyu ırmağı vardır ve Tanrı'nın tahtı bu bol suyun kaynağıdır. Yaşam ağacı her ay 12 türde meyve veren bir ağaçtır. Bolluk ve çeşitlilik sürekli olarak sağlanmaktadır. Sonsuzlukta insan yiyecek ve içecektir. Bu eminim birçok kişinin hoşuna gitmez. Menü zenginse de Adem bahçesindeki gibi yalnızca meyvelerden oluşmaktadır. Yaratılış 1. bölüm 29 ve 30. ayetlerde şöyle yazar. İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere, soluk alıp veren bütün hayvanlara yiyecek olarak yeşil otları veriyorum ve öyle oldu. Bu bölümü ruhsallaştırıp ruhun meyvelerinin kastedildiğini öne sürme eğilimi vardır. Gerçeğe bağlı yorumlardan uzaklaşmazsak buna ben de karşı çıkmam. Buna karşı çıkmıyorum ama simgesel gözükse de halen cennetten söz ettiğimiz için bunları gerçek olarak algılamalıyız. Ağacın yaprakları bire yararlıdır ve ilaç olarak kullanılmaktadır. Mükemmel bir evrende iyileştirilmeye niçin gerek duyduğu sorusu iyi bir soru olur ve yanıtlanması da zordur. Belki de şu atasözü gibi bir tür ilk yardım aracı olarak kullanılır. Biraz çaba ile önlem almak tedavi için çırpınmaktan iyidir. Benim düşünceme göre sonsuzlukta yeryüzünde yaşamakta olanların bedenleri inanlar topluluğundaki inanların bedenlerinden farklı olacaktır. Çünkü onların bedenleri Mesih'inkine benzer olacaktır. Yerdekilerin bedenleri zaman zaman yenilenmeye ihtiyaç duyabilir. Belki de yeni Yeruşalim'e gelmelerinin tek nedeni tapınmak olmayacak. Ruhsal ve bedensel yenilenme de olacaktır. En azından koruyucu bir önlem söz konusu olabilir. Ancak günahın girme olasılığına burada değinilmez. Vahiy 22. bölüm 3, 4 ve 5. ayetlerde artık hiçbir lanet kalmayacak. Tanrı'nın ve kuzunun tahtı kentin içinde olacak. Kulları ona tapınacak. Onun yüzünü görecek. Alınlarında onun adını taşıyacaklar. Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinimleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler. Hatırlayacağımız gibi ilk yaratılış günahın lanetinden ötürü mahvolmuştur ve bugün üzerinde yaşadığımız bu eski dünya bu lanetin izleriyle doludur. Yeni yaratılış asla günahla lekelenmeyecektir. Günahın potansiyelinin bile buraya girmesine izin verilmeyecektir. Günah Adem bahçesinde iyiyi ve kötüyü bilme ağacında potansiyel olarak mevcuttu. Tanrı ve kuzunun varlığı bunu engellemek için yeterli olacaktır. Ayartıcı Aden bahçesinde ilk anne ve babamıza Tanrı'nın olmadığı bir zamanda yaklaştı. Tanrı'nın tahtı ve kuzu yeni Yeruşalim'dir. Baba Tanrı'nın ve oğulun merkezidir. Kutsal Ruh ile ilgili Kutsal Ruh'un bozulan yeryüzünü düzeltip yenilemeye geldiğini görürüz. Yaratılış 1. bölüm 2. ayette yer boştu. Yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu diye yazar. O bugün günahlıların yüreklerinde ve yaşamlarında yenilenme aracıdır. Bu bağlamda yeni yaratılışta ona ihtiyaç olmayacaktır. Dolayısıyla Tanrı'nın bu noktada sessiz kalması uygundur. Tanrı'nın uşakları ona tapınacaklar. Bu ifade cennetin boş ve işsizlikle dolu bir yer olmayıp yoğun etkinliklerle dolu olduğunu göstermektedir. Bedenin canlanmak için dinlenmeye ihtiyacı olmayacaktır. Tapınacaklar sözü bu noktada ilginçtir. Bu aynı zamanda Yahve'ye sunulan bir hizmettir. İbraniler 9. bölüm 1 ile 6. ayetlerde ilk antlaşmanın tapınma kuralları ve dünyasal tapınağı vardı. Her şey böyle düzenlendikten sonra kahinler her zaman çadırın ilk bölmesine girer, tapınma görevlerini yerine getirirlerdi der. Bizim sonsuzlukta Tanrı'ya sunacağımız özel bir hizmetin sonsuzlukta olup olmayacağını bilmiyorum. Bize değişik evrenlerin sorumluluğunu verebilir. Gece de olmayacağından sürekli bir hareket söz konusu olacaktır. Sonunda İnsan kendi yüreğinin arzularını doyurma olanağına kavuşacaktır burada. İnsan sonunda onun yüzünü görecektir. Bu eski antlaşmada Musa'nın, yeni antlaşmada Filipus'un en büyük arzusuydu. Bu yaşamın en büyük amacıdır. Ve bu sonsuzlukta bizim için bir doyum oluşturacaktır. Alınları üzerinde onun adını taşıyacaklar diyor. Herkes Mesih'in adını taşıyacaktır. Bu bölümde yeni yaratılıştaki aydınlanma üzerinde durduk. Güneş gibi bir ışık ya da ay gibi bir yansıtıcı olmayacak. Tanrı evreni varlığıyla aydınlatacaktır çünkü Tanrı ışıktır. Gelin sonsuzlukta Mesih ile birlikte egemenlik sürecektir. Kim bilir belki de her bir kutsala yönetmesi için bir dünya ya da güneş sistemi verilebilir. Adem'e de dünyadaki eski yaratılışın yönetimi verilmişti.